ve Oğullar. Bölüm 4. 11. Yarım saat sonra Nikolay Petrovic bahçeye çok sevdiği kamereye gitti. Kederli düşüncelere kapıldı. Oğluyla ne kadar farklı olduklarını ilk kez açıkça anlamıştı. Bu farklılığın her gün daha da artacağını seziyordu. Demek ki kışın Petersburg'da en yeni eserlerin başında günlerce boşu boşuna oturmuştu. Genç insanların konuşmalarına boşu boşuna kulak misafiri olmuş, onların heyecanlı nutuklarına bir laf eklemeyi başardığında boşu boşuna sevinmişti. "Abim biz haklıyız," diyor diye düşündü. Her türlü gururu bir yana bırakınca bana öyle geliyor ki onlar bize göre gerçeklerden çok uzaktalar. Fakat bir yandan da onlarda bizim sahip olmadığımız bir şey olduğunu, bize karşı bir tür üstünlükleri olduğunu hissediyorum. Gençlik mi? Hayır. Sadece gençlik değil. Bu üstünlük onlarda bizdekinden daha az kibir izleri olmasından ibaret değil mi? Nikolay Petrovic başını yere eğdi ve elini yüzünde dolaştırdı. Ya şiiri reddetmeye ne demeli diye düşündü yeniden. Sanata, doğaya ilgi göstermemek. Doğaya ilgi göstermemenin nasıl bir şey olduğunu anlamak isteyerek çevresine baktı. Artık akşam oluyordu. Güneş, bahçenin yarım verst ötesinde uzanan küçük titrek kavak korusunun arkasına saklanıyordu. Korunun gölgesi, hareketsiz tarlaların üzerinden sonsuz şekilde uzayıp gidiyordu. Korunun tam yanındaki karanlık ve dar yoldan beyaz ata binmiş bir köylü, atı hafif hafif koşturarak gidiyordu. Gölgelik bir yerden geçtiği halde köylü, omzundaki yamaya varıncaya dek apaçık görülüyordu. Atın ayakları pek hoş bir uyum içinde görünüp kayboluyordu. Güneş ışınları korunun içine süzülüyor ve sık ağaçlar arasından kendine yol açarak kavak gövdelerine öyle yumuşak bir ışıkla dökülüyordu ki kavak gövdeleri çam ağaçlarını andırıyordu. Yaprakları ise neredeyse mavileşmişti ve üzerlerinde batmakta olan güneşle kızıla bürünmüş soluk bir mavi gökyüzü yükseliyordu. Kırlangıçlar yükseklerde uçuyordu, rüzgar tamamen durmuştu. Geç kalmış arılar tembel ve uykulu bir biçimde leylak çiçekleri arasında vızıldıyorlardı. Tek başına ileriye uzanmış küçük bir dalın üzerindeki böcekler salkım halinde toplanmışlardı. "Tanrım, ne güzel!" diye aklından geçirdi Nikolay Petrovic ve sevdiği şiirler dilinin ucuna geliverdi. Arkady'yi Stoff und Kraft'ı anımsadı ve sustu. Fakat oturmaya, düşüncelerinin iç karartıcı ve iç açıcı oyununa kapılmaya devam etti. Hayal kurmayı severdi. Köy yaşamı onda bu yeteneği geliştirmişti. Daha geçen gün yoldaki handa oğlunu beklerken de böyle hayal kurmuştu ama o günden sonra değişiklikler olmuş, o zaman henüz belirgin olmayan davranışlar artık açıklık kazanmıştı. Hem de nasıl? Rahmetli karısı gözünün önünde tekrar canlandı ama yıllar boyunca bildiği haliyle. Yani iyi bir ev kadını olarak değil. İnce endamlı, bakışları masum ama meraklı, saçları sımsıkı örülmüş ve çocuksu ensesinde toplanmış genç bir kız olarak. Onu ilk gördüğü anı hatırladı. Nikolay Petrovic o zamanlar öğrenciydi. Önce oturduğu dairenin merdiveninde rastlamıştı. Merdivende kıza bir kaza sonucu çarpmış ve geri dönüp özür dilemek istemiş fakat ağzından sadece "Pardon, monsieur" sözleri çıkabilmişti. Kızsa başını eğmiş, gülümsemiş ve birdenbire sanki korkuya kapılmış ve kaçmıştı ama merdivenin dönemecinde çabucak Nikolay Petrovic'e bakmış, sonra yüzü ciddi bir görünüm almış ve kıpkırmızı olmuştu. Daha sonra ilk ürkek gidip gelmeler, yarım yamalak sözler, yarım yamalak gülümsemeler, şaşkınlık, keder, taşkınlıklar ve nihayet bu soluk soluğa mutluluk. Bütün bunlar nereye kaybolmuştu? Genç kız karısı olmuştu. Dünyada pek az kimseye nasip olacak kadar mutlu olmuştu. Fakat, diye düşündü. O tatlı ilk anlar neden sonsuza dek sürmüyor? Neden ölümsüz olmuyor? Bu düşüncesini kendi kendisine açıklamaya çalışmıyordu ama o mutlu günleri hafızasında canlandırmaktan ziyade bir biçimde daha güçlü kılmak, Maria'sının yakınlığını tekrar elle tutulur hale getirmek, onun sıcaklığını ve nefesini duymak istediğini hissediyordu ve artık ona öyle geliyordu ki sanki onun üzerinde "Nikolay Petrovic!" birden yakınında bir yerde Feneçka'nın sesi duyuldu. "Neredesiniz?" Silkindi. Ne bir acı duymuş ne de vicdanı sızlamıştı. Hatta karısıyla Feneçka arasında bir karşılaştırmaya ihtimal bile vermezdi ama Feneçka'nın onu aramaya kalkmasına canı sıkıldı. Genç kadının sesi bir anda ona kır saçlarını, yaşlılığını, şimdiki halini anımsatmıştı. Artık içine girmiş olduğu, geçmişin sis dalgaları arasından belirginleşmeye başlamış olan büyülü dünya şöyle bir sallandı ve yokoluverdi. "Buradayım!" diye cevap verdi. "Geliyorum, sen git." İşte onlar. asilzadeliğin izleri diye aklımdan geçti. Feneçka sessizce kameraya göz attı ve uzaklaştı. Nikolay Petrovic ise hayallere daldıktan sonra gecenin çökmüş olduğunu hayretle fark etti. Çevredeki her şey kararmış ve susmuştu. Feneçka'nın yüzü önünden kayıp gitti. Öylesine solgun ve küçük bir yüzdü ki bu. Yerinden doğruldu ve eve dönmek istedi ama duygulara kapılmış yüreği göğsünün içinde bir türlü sakinleşemiyordu. Yavaş yavaş bahçede yürümeye başladı. Kah düşünceli düşünceli ayaklarının ucuna bakıyor, kah gözlerini artık yıldızların uçuştuğu ve göz kırptığı gökyüzüne çeviriyordu. Uzun zaman neredeyse yorgun düşene kadar dolaştı ama içindeki endişe, bir şeyler arayan, belirsiz, hüzünlü endişe hiç yatışmadı. O sırada içinde olup bitenleri öğrenseydi, Bazarov kendisiyle nasıl da alay ederdi. Arkadiy bile onu ayıplardı. Onun, yani bir tarım uzmanı ve çiftlik sahibi olan 44 yaşındaki bu adamın gözlerine yaşlar, nedeni belirsiz yaşlar dolmuştu. Bu, biyolonselden 100 kere daha kötüydü. Nikolay Petrovic yürümeye devam etti ve eve. Pırıl pırıl aydınlık pencereleriyle kendisine selam verir gibi bakan bu sakin ve rahat yuvaya girip girmemeye bir türlü karar veremedi. Karanlığa, bahçeye, yüzünde hissettiği taze havaya ve bu kedere, bu endişeye veda edebilecek güçte değildi. Yolun dönemecinde Pavel Petrovic'le karşılaştı. "Neyin var?" diye sordu Pavel Petrovic kardeşine. "Hayalet gibi bembeyaz olmuşsun. İyi değilsin sen. Neden gidip yatmıyorsun?" Nikolay Petrovic kısa kısa sözcüklerle ona içinde bulunduğu ruhsal durumu açıkladı ve uzaklaştı. Pavel Petrovic bahçenin sonuna kadar gitti. O da düşüncelere daldı ve gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Fakat onun güzel gözlerinde yıldızların ışığından başka bir şey yansımadı. O doğuştan romantik biri değildi ve kuru, tutkulu, Fransız tarzına uygun olarak insandan kaçmaya yatkın ruhu hayal kurmayı beceremezdi. Aynı gece Bazarov Arkadiy'e şöyle diyordu. "Biliyor musun, aklıma şahane bir fikir geldi. Babam bugün soylu bir akrabanızdan davet aldığını söylüyordu. Seninle atlayıp nokta noktaya gidelim. Bu beyefendi zaten seni de çağırıyormuş. Baksana burada hava nasıl oldu. Dolaşır şehri gezeriz. 5-6 gün kadar sürteriz. Sonra da tamam. Sonra buraya dönecek misin?" "Hayır, babama uğramam gerek. Biliyorsun babam buradan 30 vers uzakta. Uzun zamandır onu görmedim. Annemi de. İhtiyarları neşelendirmek lazım. İyi insanlardır. Özellikle de babam hoş adamdır. Ben onların tek çocuğuyum. Uzun süre mi kalacaksın orada?" "Sanmıyorum. Herhalde sıkıcı olur. Dönüşte bize uğrar mısın?" "Bilmiyorum. Bakarız." Ne dersin, gidiyor muyuz?" "Belki," dedi Arkadiy tembel tembel. İçinden arkadaşının teklifine çok sevinmişti ama bu duygusunu saklamayı ödev saymıştı. Boşuna nihilist değildi ya. Ertesi gün Bazarov'la birlikte nokta noktaya gittiler. Marino'daki gençler onların gidişine üzüldüler. Hatta Dunyaşa birazcık ağladı bile. Ama ihtiyarlar rahat bir soluk aldılar. Dostlarımızın gittikleri nokta nokta kenti Rusya'da sık sık rastlanan genç, ilerici ve despot bir valinin yönetiminde bulunuyordu. Bu vali yönetiminin daha ilk yılı içinde sadece muhafız alayından emekli bir süvari yüzbaşısı, at çiftliği sahibi ve konuksever bir kişi olan belediye başkanıyla değil, kendi memurlarıyla da bozuşmuştu. Bu konuda ortaya çıkan çatışmalar o kadar büyümüştü ki Petersburg'daki bakanlık her şeyi yerinde inceleme göreviyle güvenilir bir kişiyi göndermeyi gerekli görmüştü. Yöneticilerin seçimi Kirsanov kardeşlerin bir zamanlar vesayeti altında bulundukları şu Kolyazin'in oğlu Matvey İlgiç Kolyazin'den yana olmuştu. O da gençlerdendi. Daha geçenlerde 40'ını doldurmuştu ama epeydir gözünü devlet adamlığına dikmişti ve göğsünün her iki tarafında birer yıldız taşıyordu. Doğrusu bu madalyalardan biri yabancı bir devlete ait kötü bir şeydi. Hakkında hüküm vermeye geldiği vali gibi o da ilerici sayılırdı ve kodamanlardan biri olarak kodamanların büyük bölümüne benzemiyordu. Kendisi hakkında yüksek bir düşünceye sahipti. Kendini beğenmişliği, sınır tanımazdı ama davranışları sadeydi. Karşısındakini takdir ederek bakar, hoşgörüyle dinler ve öyle iyi yürekli gülerdi ki ilk görüşte adı harika bir adama çıkabilirdi. Ancak söylendiğine göre önemli durumlarda tozu dumana katardı. "Enerji gerek," diyordu. O zamanlarda "Enerji bir devlet adamının en birinci niteliğidir," diyordu Fransızca. Bununla birlikte çoğunlukla aldanırdı ve biraz deneyimli herhangi bir memur gelip tepesine oturuverirdi. Guizot'dan büyük bir saygıyla söz ederdi ve herkese kendisinin tutuculardan ve geri kafalı bürokratlardan biri olmadığını, toplum yaşamının bir tek önemli olayına karşı bile dikkatsiz davranmadığını telkin etmeye çalışırdı. Buna benzer sözleri çok iyi bilirdi. Kibirli bir ilgisizlikle de olsa doğrusu çağdaş edebiyatın gelişimini bile izliyordu. Aynen yetişkin bir insanın sokakta çocuklardan oluşan bir kortejle karşılaşınca bazen onlara katılması gibi. Aslında Matvey İlyich, bir zamanlar Petersburg'da yaşamış olan Bayan Svechina'nın akşam davetine gitmeye hazırlanırken sabah sabah Kondrak'tan sayfalar okuyan Alexander dönemi devlet adamlarından pek farklı değildi. Yalnız onun yöntemleri farklı, daha çağdaş yöntemlerdi. Becerikli bir saray adamı, büyük bir açık gözdü ve başka da bir şey değildi. İşten anlamazdı, zeki de değildi ama kendi işlerini yürütmeyi bilirdi. Bu konuda hiç kimse onunla boy ölçüşemezdi. Zaten asıl önemli olan da buydu. Matvey İlyich, Arkady'yi aydın bir yüksek memura özgü sevecenlikle, dahasını söyleyelim, şakalar yaparak kabul etti. Ancak davet ettiği akrabalarının köyde kaldıklarını öğrendiği zaman şaşırdı. ''Senin baban eskiden de tuhaf biriydi.'' dedi. Görkemli kadife ceketinin püskülleriyle oynayarak. Sonra birden bütün iyi niyetiyle redingotunun düğmelerini sımsıkı iliklemiş olan genç memura dönerek kaygılı bir biçimde ''Ne istiyorsunuz?'' diye bağırdı. Sürekli olarak susmaktan dudakları birbirine yapışmış olan genç adam hafifçe doğruldu ve hayretle amirine baktı. Fakat Matvey İlyich emrindeki birini şaşkına çevirdikten sonra ona bir daha bakmadı bile. Bizim yüksek memurlar emirlerine çalışanları böyle şaşkına çevirmeyi genellikle pek severler. Bu amaca ulaşmak için başvurdukları yöntemler oldukça çeşitlidir. Bu arada İngilizlerin is quite a favorite dedikleri şu yöntem çok kullanılır. Yüksek memur birden en basit sözleri anlamamaya başlar, sağırmış gibi davranır. Örneğin bugün günlerden ne diye sorar. Kendisine en saygılı tavırlarıyla bugün cuma beyefendi diye tekmil verirler. Nasıl? Ne? Ne demek? Siz ne diyorsunuz diye sinirli bir şekilde tekrarlayıp durur yüksek memur. Bugün cuma beyefendi. Nasıl? Ne? Ne demek cuma? Hangi cuma? Cuma beyefendi haftanın bir günü. Ya bana öğretmeye kalkıyorsun demek. Matvey İlyich liberal sayılsa bile yine de bir yüksek memurdu. Dostum sana valinin ziyaretine gitmeni tavsiye ederim dedi Arkady'ye. Anlıyorsun ya, bunu sana üst makamlara saygılarını sunmaya gitmek gerektiğine ilişkin eski anlayışları desteklediğim için değil, sadece vali dürüst bir insan olduğu için tavsiye ediyorum. Üstelik de buradaki sosyeteyi tanımak istersin herhalde. Kaba saba biri değilsin ya, umarım. Vali Bey öbür gün büyük bir balo veriyor. Siz bu baloya katılacak mısınız? Diye sordu Arkady. Baloyu benim için veriyor, dedi Matvey İlyich neredeyse üzüntüyle. Dans etmeyi bilir misin? Bilirim ama iyi sayılmaz. Bu olmadı işte. Güzel kızlar var burada. Hem genç bir adamsın. Dans bilmemesi ayıp. Yine de ben bunu eski anlayışların etkisiyle söylemiyorum. İnsanın aklının ayaklarda olması gerektiğini hiç düşünmüyorum ama Byronizm gülünç oluyor. Modası geçti. Ama ben amcacığım hiç de Byronizm tasladığım için değil. Seni buradaki hanımefendilerle tanıştıracağım. Kanadımın altına alıyorum seni diye Arkady'nin sözünü kesti Matvey İlyich ve kendinden hoşnut gülmeye başladı. Kanadımın altında ısınacaksın ha? Ne dersin? Uşak içeri girdi ve mal müdürünün geldiğini haber verdi. Mal müdürü özellikle yazın kendi sözleriyle her arıcığın her çiçekten rüşvetçi kaldığı yaz günlerinde doğayı aşırı derecede seven, gözleri tatlı tatlı bakan, büzük dudaklı bir ihtiyardı. Arkady çıktı. Bazarov'u kaldıkları handa buldu ve uzun süre onu valiye gitmek için kandırmaya çalıştı. Ne yapalım dedi sonunda Bazarov. Madem başladık sonunu getirelim. Toprak sahiplerini görmeye gelmiştik. Görelim bakalım. Vali delikanlıları güler yüzle karşıladı ama onlara yer gösterip oturtmadı. Kendisi de oturmadı. Hep koşuşturur ve acele ederdi. Ta sabahtan üzerine koyu renk redingotunu giyer ve kravatını sımsıkı bağlardı. Yemeğini sonuna kadar yemez ve içmezdi. Hep sağa sola emirler yağdırırdı. Vilayette ona Burdalu adını takmışlardı ama burada ima ettikleri tanınmış Fransız vaiz Burdalu değil, Rusça Burda yani bulanık, tatsız su sözcüğüydü. Kirsanov'u ve Bazarov'u evindeki baloya çağırdı ve onların kardeş olduğunu düşünerek ve her ikisine de Kaysarov adını yakıştırarak ikinci defa balosuna davet etti. Validen ayrılıp kaldıkları yere dönüyorlardı ki birden yanlarından geçen arabadan pek uzun boylu olmayan bir adam atladı. Adam Slavyanofillerin giydiği cinsten bir kısa ceket giymişti ve ''Yevgeni Vasilyich!'' diye bir çığlık atarak Bazarov'a doğru atıldı. ''Siz misiniz Herr Sitnikov?'' dedi Bazarov kaldırımda yürümeye devam ederek. ''Sizi buraya hangi rüzgar attı?'' ''Düşünün tam anlamıyla bir rastlantı sonucu geldim.'' diye cevap verdi biriki ve arabaya dönerek neredeyse 5 kere el sallayıp ''Peşimizden gel peşimizden.'' diye bağırdı. ''Babamın burada işi vardı.'' diye devam etti küçük hendeğin üzerinden atlarken. ''Bana öyle rica etti ki geldiğinizi bugün öğrendim ve kaldığınız yere gittim.'' Gerçekten de dostlarımız odalarına döndüklerinde orada bir yüzünde Fransızca, öteki yüzünde kıvrık kıvrık bir Slav yazısıyla yazılmış Sitnikov adının bulunduğu köşeleri kıvrılmış bir kart buldular. Umarım valinin yanından gelmiyorsunuzdur. Umudunuz boşa çıkacak. Dost doğru onun yanından geliyoruz. Ya öyleyse ben de ona gideceğim. Yevgeni Vasilyevich, beni sizin beyefendiyle tanıştırırsanıza. Sitnikov, Kirsanov diye homurdandı Bazarov yürümeye devam ederek. Bana büyük şeref verdiniz diye söze başladı Sitnikov. Yan yan yürüyerek, pis pis sırıtarak ve son derece zarif eldivenlerini acele acele çıkararak. Pek çok şey duydum hakkınızda. Ben Yevgeni Vasilyevich'in eski bir tanıdığıyım. Onun öğrencisi olduğumu da söyleyebilirim. Yeniden doğuşumu ona borçluyum. Arkadiy Bazarov'un öğrencisine baktı. Yalanmış gibi görünen yüzünün küçük ama hoş çizgilerinde kaygılı ve donuk bir ifade vardı. Pek iri olmayan, sanki içine kaçmış gözlere büyük bir dikkatle ve huzursuz huzursuz bakıyor ve kendisi de huzursuz, kısa, duygusuz, donuk bir şekilde gülüyordu. ''İnanır mısınız?'' diye devam etti. Yevgeni Vasilyevich benim yanımda ilk kez otoriteleri kabul etmemek gerektiğini söylediği zaman öyle bir heyecan duymuştum ki sanki gözlerim açılmıştı. İşte diye düşünmüştüm. Sonunda bir insan buldum. Sırası gelmişken Yevgeni Vasilyevich buradaki bir hanımefendiye mutlaka gitmelisiniz. Bu hanım sizi tümüyle anlayabilecek biridir ve mesajınız onun için gerçek bir bayram olacaktır. Sanırım adını duymuşsunuzdur. Kimmiş bu dedi Bazarov isteksiz isteksiz. Kukshina Edoksi, Yevdoksiya Kukshina. Mükemmel yaratılışlı, tam anlamıyla serbest düşünceli, ilerici bir kadın. Ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi hep birlikte ona gidelim. İki adımlık mesafede oturuyor. Evinde yemek yeriz. Henüz yemek yemediniz değil mi? Hayır, henüz yemedik. İyi o zaman. Anlarsınız ya, kocasından ayrıldı. Hiç kimseye de bağımlı değil. Güzel mi? Diye onun sözünü kesti Bazarov. Hayır, güzel denemez. Öyleyse ne diye bizi oraya çağırıyorsunuz? Ah sizi gidi sizi. Bize bir şişe şampanya ikram eder. Demek öyle. İşte karşınızda işini bilen bir adam. Sırası gelmişken sorayım. Babanız hala o taahhüt işiyle mi uğraşıyor? O işlerle uğraşıyor diye acele cevap verdi Sitnikov ve çığlık atar gibi güldü. Evet ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz? Doğrusu bilmiyorum. Sen insanları tanımak istiyordun. Hadi git dedi. Arkadiy alçak sesle. Ya siz ne dersiniz Bay Kirsanov diye atıldı Sitnikov. Siz de buyurun. Siz olmadan olmaz. Böyle hep birlikte baskın mı yapacağız? Önemli değil. Kukshina tuhaf biridir. Bir şişe şampanya olacak mı? Diye sordu Bazarov. Üç! Diye haykırdı Sitnikov. Bunu garanti ederim. Nasıl? Kellemi koyarım. Bundan iyisi can sağlığı. Hadi gidelim. XIII. Avdotya Nikitishna ya da Yevdoksiya Kukshina'nın oturduğu, Moskova tarzında yapılmış, pek büyük olmayan aristokrat evi, nokta nokta kentinin yangınından sonra yeni yapılmış sokaklarından birinde bulunuyordu. Bilirsiniz bizim kentler her 5 yılda bir yangın geçirir. Kapının yanında çarpık şekilde çakılmış kartvizitin üzerinde bir çıngırak kolu görünüyordu ve gelenleri sofada ev sahibesinin ilerici heveslerinin açık bir işareti olan ve ne hizmetçiye ne de başındaki başlıkla Nedime'ye benzeyen biri karşıladı. Sitnikov, Avdotya Nikitishna'nın evde olup olmadığını sordu. ''Siz misiniz Viktor?'' Yan odadan ince bir ses duyuldu. ''Giriniz.'' Başlıklı kadın hemen ortadan kayboldu. ''Yalnız değilim.'' dedi Sitnikov. Bu arada bir yandan altından mintan gibi ya da yelek gibi bir şeyin göründüğü ceketini çıkarıyor, bir yandan da Arkadiy'e ve Bazarov'a meydan okur gibi bakıyordu. ''Fark etmez.'' diye cevap verdi ses. ''Entres.'' ''Giriniz.'' Genç adamlar içeri girdiler. Bulundukları oda oturma odasından çok bir çalışma odasına benziyordu. Kağıtlar, mektuplar, büyük bir kısmının sayfaları hiç açılmamış kalın Rus dergileri toz içindeki masaların üzerine yığılmıştı. Her yer oraya buraya atılmış beyaz sigara izmaritleriyle doluydu. Deri kaplı divanda henüz genç denebilecek, sarışın, biraz dağınık görünüşlü, pek derli toplu olmayan ipek bir elbise giymiş, kısacık kollarında büyük büyük bilezikler, başında dantelli bir şal bulunan bir kadın uzanmıştı. Kadın divandan kalktı ve sararmış ermin kürklü kadife sabahlığı özensiz bir hareketle omzunu alarak tembel tembel ''Merhaba Viktor'' dedi ve Sitnikov'un elini sıktı. Sitnikov Bazarov'a öykünerek kesik kesik ''Bazarov, Kirsanov'' dedi. ''Buyurun efendim'' diye karşılık verdi Kukshina ve ucu kalkık minicik burnunun aralarında öksüz öksüz kızardığı yuvarlak gözlerini Bazarov'a dikip ekledi. ''Sizi tanıyorum'' ve onun da elini sıktı. Bazarov yüzünü buruşturdu. Bu serbest düşünceli kadının küçük ve gösterişsiz endamında çirkin hiçbir şey yoktu. Fakat yüzünün ifadesi bakanı hoşa gitmeyecek bir şekilde etkiliyordu. İnsan elinde olmadan ona "Neyin var, aç mısın, yoksa canın mı sıkılıyor, korkuyor musun, neden öyle gergin gergin duruyorsun?" diye sormak istiyordu. Onda da tıpkı Sitnikov'daki gibi hep içini kemiren bir şey vardı. Çok patavatsızca ve aynı zamanda beceriksizce konuşuyor ve hareket ediyordu. Besbelli ki kendisini iyi yürekli ve basit bir insan olarak görüyordu ve bu arada ne yaparsa yapsın size sürekli olarak bunu özellikle yapmak istiyormuş gibi geliyordu. Her hareketi çocukların dediği gibi mahsusçuktan gibiydi. Yani basit ve doğal değildi. "Evet evet, sizi tanıyorum Bazarov," diye yineledi. Pek çok taşlılı ve Moskovalı kadına özgü bir alışkanlığı vardı onun da. Erkekleri tanıştığı ilk günden itibaren soyadıyla çağırmaktı bu alışkanlık. "Sigara ister misiniz?" Bu arada bir koltuğa yığılmış ve ayak ayak üstüne atmış olan Sitnikov lafa karıştı. "Sigara da iyi olur ama bize yemek çıkartsanıza. Korkunç açız. Bir şişe de şampanya getirmelerini söyleyin." "Keyif düşkünü," dedi Yevdoksiya ve gülmeye başladı. Güldüğü zaman dişlerinin üzerindeki üstteki diş eti ortaya çıkıyordu. "Doğru değil mi Bazarov? Keyif düşkünü değil mi?" "Hayatın kolaylıklarını severim," dedi Sitnikov ciddiyetle. "Liberal olmama engel değildir bu." "Hayır, engeldir, engel," diye haykırdı Yevdoksiya ve hizmetçisine yemek hazırlamalarını ve şampanya getirmelerini emretti. "Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?" diye ekledi Bazarov'a dönerek. "Benim düşüncemi paylaştığınızdan eminim." "Yo, hayır," diye itiraz etti Bazarov. "Bir lokma et, kimyasal açıdan bile olsa bir lokma ekmekten daha iyidir." "Yoksa kimyayla mı uğraşıyorsunuz?" "Kimya benim en büyük tutkumdur. Hatta kendi kendime bir karışım bile yaptım."
"Karışım mı? Siz mi?"
"Evet, ben. Hem de biliyor musunuz ne amaçla? Oyuncak bebek yapmak için, kafaları kırılmasın diye. Ben de aslında pratik biriyim. Ama henüz her şey hazır değil. Daha Libby'yi okumam lazım. Yeri gelmişken, Moskova haberlerinde Kistakov'un kadın emeğiyle ilgili yazısını okudunuz mu? Okuyun lütfen. Kadın sorunu sizi ilgilendiriyor mu acaba? Ya okullar? Arkadaşınız neyle uğraşıyor? Adı ne demiştiniz?" Bayan Kukşina sorularını, yanıtlarını beklemeden naz yapmaya alışkın bir hanımın ilgisizliğiyle birbiri arkasına dizmişti. Şımarık çocuklar da dadılarıyla aynen böyle konuşurlar. "Benim adım Arkady Nikolayevich Kirsanov," dedi Arkady ve "hiçbir işle uğraşmıyorum." Yevdoksiya kahkahalarla gülmeye başladı.
"İşte bu çok hoş. Ne o, sigara içmiyor musunuz? Viktor, biliyorsunuz size kızgınım."
"Niye?" "Yine George Sand'a övmeye başladığınızı söylüyorlar. Geri kafalı bir kadından başka bir şey değildir o. Onu Emerson'la nasıl kıyaslayabilirsiniz? Ne eğitim ne fizyoloji hakkında hiçbir konuda hiçbir düşüncesi yok bu kadının. Eminim embriyoloji hakkında da bir şey duymamıştır. Oysa günümüzde bunlar olmadan ne yapabilirsiniz?"
Yevdoksiya bu arada ellerini iki yana açmıştı.
"Ah Yeri Seviç, bu konuda ne harika bir makale yazmıştı. Bu bay bir deha."
Yevdoksiya adam yerine hep bay sözcüğünü kullanıyordu.
"Bazarov, şöyle divana, yanıma oturun. Siz belki de bilmiyorsunuzdur, ben sizden müthiş korkuyorum."
"Neden? İzninizle öğrenebilir miyim?"
"Siz tehlikeli bir baysınız. Siz öyle beleştirmezsiniz ki, ah aman tanrım, bana bile gülünç geliyor. Tıpkı Bozkır'da yaşayan toprak sahibi kadınlar gibi konuşuyorum. Bu arada ben gerçekten toprak sahibi bir kadınım. Mülkümü kendim yönetiyorum ve düşünün, Yerofey adında bir kahyam var. Şaşılacak bir tip. Tıpkı Cooper'ın Pathfinder'ı gibi biri. Doğal bir şey var bu adamda. Buraya temelli yerleştim. Dayanılmaz bir kent, öyle değil mi? Ama ne yapacaksınız?
Diğer kentler gibi bir kent işte," dedi Bazarov soğukkanlılıkla.
"Hep küçük çıkarlar. Ne korkunç. Eskiden kışları Moskova'da otururdum. Ama şu anda kocam Monsieur Kukşin orada oturuyor. Aslında Moskova'da artık, her neyse bilmiyorum işte. O da artık eskisi gibi değil. Yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Geçen yıl iyice hazırlanmıştım."
"Paris'e pek tabii ki değil mi?" diye sordu Bazarov.
"Paris'e ve Heidelberg'e."
"Neden Heidelberg?"
"Rica ederim. Bunsen orada."
Bazarov buna diyecek bir şey bulamadı.
"Pierre Sapochnikov. Onu tanır mısınız?"
"Hayır, tanımıyorum."
"Rica ederim. Pierre Sapochnikov hep Lydia Hostatova'ya gider."
"Ben o bayanı da tanımıyorum."
"Her neyse işte bu Pierre Sapochnikov beni evime kadar getirmeye kalkmıştı. Tanrı'ya şükür serbest bir kadınım, çocuğum da yok. Ben ne dedim? Tanrı'ya şükür mü dedim?" "Neyse, fark etmez."
Yevdoksiya sigarayı tütünden sararmış parmaklarıyla sardı, dilini sigaranın üzerinde gezdirdi, bir nefes çekti ve içmeye başladı. İçeriye elinde tepsiyle hizmetçi girdi.
"Aa işte yemeğiniz de geldi. Bir şey yemek ister misiniz? Viktor, şişeyi siz açın. Bu tam sizin işiniz." "Benim işim, benim işim," diye mırıldandı Sitnikov ve yine çığlık atar gibi güldü.
Güzel kadınlar var mı burada? Diye sordu Bazarov. Üçüncü kadehi dibine kadar içerken.
Var, diye cevapladı Yevdoksiya. Ama hepsi de öyle boş şeyler ki. Örneğin Monami Odintsova fena sayılmaz. Yazık ki namı, nasıl desem, neyse bu da önemli değil ama görüşlerinde hiçbir serbestlik, hiçbir enginlik falan yok. Eğitim sisteminin tümünü değiştirmek lazım. Bu konuyu eskiden beri düşünürüm. Kadınlarımız çok kötü eğitilmiştir.
Onlarla ilgili hiçbir şey yapamazsınız, diye atıldı Sitnikov. Kadınları hor görmek gerekir. Ben de onları hor görüyorum tümüyle ve kesinlikle. Hor görme ve hor gördüğünü belirtme olanağı Sitnikov için en hoş duyguydu. Birkaç ay sonra sırf doğuştan prenses olduğu için karısı Drdolyasova'nın önünde binbir takla atması gerekeceğini henüz bilmediğinden kadınlar hakkında atıp tutuyordu. Hiçbir kadın şu konuşmalarımızı anlayabilecek durumda değildir. İçlerinden hiçbiri bizlerin, yani ciddi erkeklerin kendileri hakkında konuşmamıza layık değildir.
Zaten konuşmamızı anlamalarına hiç gerek de yok, dedi Bazarov.
Kimden bahsediyorsunuz, diye lafa karıştı Yevdoksiya.
Güzel kadınlardan.
Nasıl? Öyleyse Prodo'nun düşüncesini paylaşıyorsunuz demektir, değil mi?
Bazarov kibirli bir şekilde yerinden doğruldu. Hiç kimsenin düşüncesini paylaşmıyorum. Benim kendi düşüncelerim var.
Kahrolsun otoriteler, diye bağırdı Sitnikov.
Köle gibi yaltaklandığı bir adamın yanında kesin bir ifade kullanma fırsatı yakalamaktan çok memnun olmuştu.
Ama Makoley, diye söze başlayacak oldu Kukşina.
Kahrolsun Makoley, diye gürledi Sitnikov. Şu karılardan yana mı çıkıyorsunuz yoksa?
Onlardan değil. Kanımın son damlasına kadar savunmaya yemin ettiğim kadın haklarından yanayım.
Kahrolsun! Fakat Sitnikov tam burada durdu.
Tamam mı? Kadın haklarını inkar etmiyorum, dedi.
Hayır, görüyorum ki siz bir Slavyanofilsiniz.
Hayır, Slavyanofil değilim. Gerçi elbette. Hayır, hayır, hayır. Siz hayır, hayır, hayır. Siz Slavyanofilsiniz. Siz Domostroy taraftarısınız. Elinizde bir de kırbaç olsaydı.
Kırbaç da iyidir hani, dedi Bazarov.
Yalnız biz de böylece geldik son damlasına.
Neyin? Diye onun sözünü kesti Yevdoksiya. Şampanyanın, pek saygıdeğer Avdotya Nikitişna. Şampanyanın, kanınızın değil.
Kadınlara hücum ettikleri zaman kayıtsız kalamıyorum, diye devam etti Yevdoksiya. Çok korkunç bu, çok korkunç. Onlara saldıracağınıza iyisi mi Michelin'in Delamore, yani Aşk Hakkında adlı kitabını okuyun. Harika bir şey. Baylar, aşk hakkında konuşalım, diye ekledi Yevdoksiya ve bu arada elini sanki bayılıyormuş gibi divanın buruşuk yastığına bıraktı.
Birden bir sessizlik oldu. Neden aşk hakkında konuşacakmışız ki, dedi Bazarov. Şu Odintsova'dan söz etmiştiniz. Adı buydu değil mi? Kimmiş bu hanımefendi?
Çok çekici bir kadın, çok çekici, dedi Sitnikov cıvıl cıvıl bir sesle. Sizi tanıştırırım. Akıllı, zengin ve dul. Ne yazık ki henüz yeterince gelişmemiş. Bizim Yevdoksiya ile daha yakından tanışmış olsaydı.
Sağlığınıza içiyorum Odeksiya. Kadehlerimizi tokuşturalım.
Çin çin, çin çin. Victor, siz haylazın birisiniz.
Yemek uzun süre devam etti. İlk şampanya şişesini ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü şişe izledi. Yevdoksiya durmadan gevezelik ediyordu. Sitnikov da ondan geri kalmıyordu. Evliliğin ne olduğu, bir ön yargı mı yoksa bir cinayet mi olduğu konusunda ve insanların nasıl doğdukları, yani eşit olarak mı doğdukları yoksa bunun tam tersi mi olduğu, aslında kişiliğin ne olduğu konusunda epeyce konuştular. Sonunda iş o raddeye geldi ki Yevdoksiya içtiği şaraptan kıpkırmızı olmuş bir halde ve düz tırnaklarıyla akordu bozuk piyanonun tuşlarına vura vura kısık sesiyle önce Çingene şarkıları, arkasından da Seymour Schiff'in Mahmur Granada Uyukluyor romansını söylemeye girişti. Sitnikov ise başını atkısını bağladı ve romansın ve dudakların benimkilerle birleşsin bir yakıcı öpüşte sözleri söylenirken kendinden geçmiş bir aşık taklidi yaptı. Arkadiy nihayet dayanamadı.
Beyler, burası artık bedlam gibi bir yer oldu, dedi yüksek sesle.
Pek ender olarak konuşmalara alaycı bir sözcükle katılan Bazarov daha ziyade şampanya ile meşguldü. Gürültüyle esnedi, ayağa kalktı ve ev sahibesiyle vedalaşmadan Arkadiy ile birlikte dışarı çıktı. Sitnikov da arkalarından fırladı.
Nasıl, nasıl?
Diye sordu dalkavuç hareketlerle, bir sağa bir sola koşarak.
Ben size dememiş miydim harika biridir diye? İşte bu tip kadınlara daha çok ihtiyacımız var. Bir tür yüksek ahlak olgusudur bu kadın.
Senin babanın işlettiği bu yerde bir yüksek ahlak olgusu mu, dedi Bazarov parmağıyla o anda yanından geçmekte oldukları meyhaneyi göstererek. Sitnikov yine çığlık atar gibi güldü. Ailesinden çok utanırdı ve beklenmedik bir anda Bazarov'un ona sen demesine sevinsin mi, gücensin mi bilemedi. 14. Birkaç gün sonra valinin balosu oldu. Matvey İlyich, şölenin gerçek kahramanıydı. Kent asillerinin başkanı, herkese sırf Matvey İlyich'e olan saygısı yüzünden geldiğini söyleyip durdu. Vali ise baloda da kımıldamadan durduğu anlarda bile emirler yağdırmaya devam etti. Matvey İlyich'in hareketlerindeki yumuşaklık ancak onun azametiyle ölçülebilirdi. Herkese güler yüz gösteriyordu. Bazılarından tiksinerek, bazılarına ise saygı duyarak hanımların önünde kırılıp dökülüyor ve bir yüksek memurun yapması gerektiği şekilde kocaman, sesli ve hep aynı kahkahayla durmadan gülüyordu. Arkadiyi sırtını sıvazladı ve bağırarak ona "Yeğencim!" dedi. Oldukça eski bir frak giymiş olan Bazarov'a da yanından geçerken şöyle yanağının üzerinden dağınık ama hoşgörülü bir bakış ve belli belirsiz ancak ben ve pek çok sözlerinin anlaşılabildiği ama nazik bir mırıltı lütfetti. Sitnikov'a parmağını uzattı ve gülümsedi ama elbisesinin altına balenli iç etek giymeden ve kirli eldivenlerle ancak saçlarının arasında bir cennet kuşuyla baloya gelmiş olan Kukşina'ya, evet Kukşina'ya bile Fransızca hayran kaldım dedi. Çok kalabalıktı. Dans edenler de az değildi. Siviller daha çok duvar boyunca sıkışmışlardı ama askerler, içlerinden özellikle de Paris'te 6 hafta kadar kalmış ve orada zut, pst pst, mon bibi gibi külhan beyi ağzını öğrenmiş biri canla başlı dans ediyordu. Adam bu lafları mükemmel bir şekilde, gerçek bir Paris şıklığıyla telaffuz ediyor ve bu arada see your eye yerine see your eye muhakkak anlamında absolument diyordu. Kısacası Fransızların bizim onların dilinde melekler gibi comme de ange konuştuğumuza bu kardeşimizi inandırmaya gerek duymadıklarında alay edecekleri bir eski Rusça-Fransızca lehçesiyle konuşuyordu. Arkadiyi daha önceden bildiğimiz gibi iyi dans edemiyordu. Bazar olsa hiç dans etmiyordu. Bir köşeciye sığışmışlardı. Sitnikov da onlara katıldı. Yüzüne aşağılayıcı bir alay ifadesi verip iğneleyici laflar savurarak meydan okur gibi etrafa bakıyordu ve galiba bundan gerçekten büyük zevk alıyordu. Birdenbire yüzünün ifadesi değişti ve Arkady'ye dönüp şaşırmış gibi "Odinsova geldi" dedi. Arkady etrafa göz gezdirdi ve salon kapısında dikilen siyah elbiseli uzun boylu kadını gördü. Kadın mağrur duruşuyla Arkady'yi etkilemişti. Eldivensiz elleri düzgün vücudunun iki yanında çok güzel duruyordu. Parlak saçlarından yuvarlak omuzlarına hafif küpe çiçeği dalları çok güzel bir şekilde dökülüyordu. Açık renk gözleri, biraz kabarık beyaz alnının altından sakin ve zekice, dalgın değil, sadece sakin bir şekilde bakıyordu ve dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme vardı. Yüzünden sevecen ve yumuşak bir güç dağılır gibiydi. "Onunla tanışıyor musunuz?" diye sordu Arkady Sitnikov'a. "Biraz ahbaplığımız var. Sizi tanıştırmamı ister misiniz?" "Belki şu kadrilden sonra." Odinsova, Bazarov'un da dikkatini çekmişti. "Nedir bu boy pos?" dedi Bazarov. Öbür kadınlara benzemiyor. Sitnikov kadrilin bitişini bekledikten sonra Arkady'yi Odinsova'nın yanına götürdü. Fakat Odinsova'yla biraz ahbaplığı olduğu bile kuşkuluydu. Konuşurken lafları birbirine karıştırdı. Kadın da ona biraz şaşırmış gibi bakıyordu. Ancak yüzü Arkady'nin soyadını duyduğu anda mutlu bir ifade aldı. Arkady'ye Nikolay Petrovic'in oğlu olup olmadığını sordu. "Aynen öyle. Babanızı iki kez gördüm ve hakkında pek çok şey işittim," diye devam etti Odinsova. "Sizinle tanıştığıma çok sevindim." Bu anda yanına bir yaver uçarcasına yaklaştı ve onu kadrile davet etti. Odinsova kabul etti. "Dans eder misiniz?" diye saygılı bir şekilde sordu Arkady. "Evet ederim. Neden dans etmediğimi düşündünüz acaba? Yoksa size çok yaşlı mı göründüm?" "Rica ederim. Nasıl olur öyle şey? Öyleyse izninizle sizi mazurkaya davet edeyim." Odinsova hoş gördüğünü gösterecek şekilde gülümsedi. "İzninizle," dedi ve Arkady'ye öyle tepeden değil ama evli kız kardeşlerin çok genç erkek kardeşlerine baktıkları gibi baktı. Odinsova Arkady'den biraz büyüktü. 29 yaşına girmişti ama Arkady onun yanında kendini bir ilkokul öğrencisi gibi hissetmişti. Sanki aralarındaki yaş farkı çok daha fazlaymış gibiydi. Matvey İlyich kadının yanına azametli bir görünüş ve dalkavukça sözlerle yaklaştı. Arkady bir kenara çekildi ama kadını gözlemeye devam etti. Kadri sırasında da gözlerini ondan ayırmadı. Kavalyesiyle de, valiyle de aynı rahatlıkla konuşuyor, kafasını ve gözlerini sakin sakin oynatıyordu. Bir iki defa da sessizce güldü. Burnu hemen hemen bütün Ruslarda olduğu gibi biraz kalıncaydı ve teni de pek pürüzsüz değildi. Bütün bunlara rağmen Arkady böyle güzel bir kadına daha önce hiç rastlamadığına hükmetti. Sesi kulaklarından gitmiyordu. Elbisesinin pilileri bile başkalarınınkinden farklıydı. Daha düzgün ve daha geniş duruyordu. Ve aynı zamanda hareketleri de yumuşak ve doğaldı.
Arkady mazurkanın ilk notalarıyla birlikte damının yanında dururken yüreğinde bir ürkeklik hissetti ve tam konuşmaya hazırlanırken yalnızca elini saçlarında şöyle bir dolaştırdı ve söyleyecek tek sözcük bile bulamadı. Ama ürkekliği ve heyecanı uzun sürmedi. Odinsova'nın sakinliği ona da geçti. 15 dakika bile geçmemişti ki artık rahatça babasından, amcasından, Petersburg'daki ve köydeki yaşamından bahsediyordu. Odinsova onu nazik bir ilgiyle yelpazesini hafifçe açıp kapayarak dinliyordu. Öteki kavalyeler kadını dansa davet edince Arkady'in gevezeliği de sona ermek zorunda kalıyordu. Bu arada Sitnikov Odinsova'yı iki kez dansa davet etmişti. Kadın geri dönüyor, tekrar oturuyor, yelpazesini alıyor, nefes alışı bile hızlanmıyordu. Arkady ise onun yanında bulunmaktan gözlerinin içine, güzel alnına, sevimli, ciddi ve zeki yüzüne bakarak onunla konuşmaktan son derece mutlu yeniden gevezeliğe başlıyordu. Odinsova az konuşuyordu ama hayatı iyi tanıdı, sözlerinden anlaşılıyor. Arkady düşüncelerine bakarak bu genç kadının pek çok şey görmüş geçirmiş ve düşünmüş olduğu sonucuna varmıştı. Sitnikov sizi yanıma getirdiğinde yanınızdaki adam kimdi diye sordu Odinsova Arkady'ye. ''Aa, onu fark ettiniz demek.'' diye sordu bu soruya karşılık Arkady. ''Ne hoş bir yüzü var değil mi?'' ''Bazarov diye biri, benim arkadaşım.'' Arkady arkadaşından söz etmeye koyuldu. Bazarov hakkında öyle ayrıntılı şeyler söylüyor ve öyle heyecanlı konuşuyordu ki Odinsova Bazarov'a doğru döndü ve ona dikkatle baktı. Bu arada mazurka sona yaklaşıyordu. Damından ayrılmak Arkady'nin canını sıkıyordu. Neredeyse bir saattir onunla ne kadar da güzel vakit geçirmişti. Doğrusu bütün bu zaman içinde sürekli olarak kendisini bu kadına minnettar kalması gerekiyormuş gibi hissetmişti. Ama genç yürekler bu duygudan sıkıntı çekmezler. Müzik susmuştu. ''Merci'' dedi Odinsova ayağa kalkarak. ''Ziyaretime gelmeye söz vermiştiniz. Arkadaşınızı da getirin.'' ''Hiçbir şeye inanmama eğilimindeki bir adamı görmek benim için çok ilgi çekici olacak.'' Vali Odinsova'ya yaklaştı, yemeğin hazır olduğunu söyledi ve kaygılı bir suratla kadının elini tuttu. Çıkarken Odinsova Arkady'ye son kez gülümsemek ve selam vermek için geri dönüp baktı. Arkady eğilerek selam verdi, genç kadının arkasından baktı. Siyah ipeğin gümüşümsü pırıltısı içindeki vücudu Arkady'ye ne kadar da düzgün görünüyordu. Ve şu anda benim varlığımı unutmuştur bile diye düşünüp içinde zarif bir kabullenme duygusu hissetti. Ne haber diye sordu Bazarov Arkady'ye o köşeciye geri döndüğü zaman. Zevk aldın mı bari? Biraz önce bir beyefendi bu hanımefendi hakkında ay ay ay diyordu. O beyefendi aptalın teki galiba. Sana göre de bu hanım ay ay ay mı yani? Bu tanıma hiçbir anlam veremedim diye cevapladı Arkady. Daha neler? Ne saf adamsın. Öyleyse ben senin şu beyefendiyi anlamıyorum. Odinsova çok sevimli bir kadın. Kesinlikle. Ama öyle soğuk ve hareketlerine o kadar hakim ki. Yere bakan bilirsin ya diye atıldı Bazarov. Soğuk davrandığını söylüyorsun. En zevklisi de budur. Dondurma sevmez misin sen? Belki de diye mırıldandı Arkady. Bu konuda bir hüküm veremeyeceğim. Seninle tanışmak istiyor ve benden seni ona götürmemi rica etti. Beni nasıl ballandıra ballandıra anlattığını tahmin ediyorum. Ama iyi etmişsin, beni götür. Nasıl bile olursa olsun, ister taşlılı bir dişi aslan olsun, ister kukşuna gibi serbest düşünceli bir kadın. Yalnız onunki kadar güzel omuzları daha önce hiç görmedim. Bazarov'un utanmazlığı Arkady'nin sinirine dokundu ama çoğunlukla olduğu gibi onda asıl hoşuna gitmeyen şey yüzünden değildi arkadaşına sistemi. Kadınlarda düşünce özgürlüğünü neden hoş görmek istemiyorsun ki dedi alçak sesle. Şundan birader, bence kadınlar arasında yalnızca gudubetler özgürce düşünürler. Konuşma burada kesildi. İki delikanlı yemekten sonra hemen gittiler. Kukşina sinirli sinirli ama çekinerek arkalarından güldü. Ne biri ne de öbürü kendisine ilgi göstermedikleri için gururu derinden yaralanmıştı. Baloda herkesten geç saate kadar kaldı ve gecenin dördünde Sitnikov'la Paris usulü polka mazurka yaptı. Bu öğretici gösteriyle Vali Bey balosu sona erdi.